bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Söyle Margos nereli sen? Mıgırdiç Margosyan, Aras Yayınları. 5. baskı, İstanbul, Aralık 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Canan Işık. Mıgırdiç Margosyan. Cehü, Yahudilere Kürtçe'de verilen addı. Biz Hristiyanlar ise Yahudilere moş ediyorduk. Hristiyanların hepsi toptan gevur veya fille oldukları halde kendi içlerinde Ermeni, Süryani, Keldani, Prottular. Ermeniler ise Süryanilere Asori derlerdi. Müslümanların tüm Hristiyanlara toptan gevur demelerine karşılık, Hristiyanlar da tüm Müslümanlara toptan dacik diyorlardı. Ama tüm bunların dışında gerçek olan şuydu ki, deliler bir safta, geriye kalan diğerleri ise, yani dacikler, gavurlar, haçolar, kızılbaşlar, Yezidiler, Ermeniler, Türkler, Kürtler, Keldaniler, Süryaniler, Asoriler, Protlar, Filleler, Moşeler, Cehüler, Dürziler, hep beraber diğer saftaydık. Her iki safta yerini alamayan bir durumlar vardı ama, onlardan Diyarbakır'da ilaç için arasanız bir tane dahi bulamazdınız. Köşede bucakta belki kalmıştır. Kıtlı gibi turşu kurma yarar diye aradığınız zaman boşuna heveslenirdiniz. Önsöz. Önsözler genellikle okunmaz. Militarist Vartabat Arsen Aydınyan, 1866 yılında Viyana'da Ermenice olarak yayınlanan 840 sayfalık eşsiz eseri, Çağdaş Ermeni Dilinin Dil Bilgisi adlı kitabının ön sözünü bu cümleyle başlatır. Ama 6 sayfalık bir ön söz yazmaktan da kendini alamaz. Biz de Aydınyan kadar olmasa da, Ermenice edebiyat ürünleri Türkçe'de pek bilinmediği ve kimi örnekleri Türkçe'ye ancak son yıllarda, o da çok sınırlı olarak aktarıldığı için, elinizdeki kitabın ardalanına ilişkin olarak birkaç söz etmeden geçemedik. Gavur Mahallesi adlı kitabıyla Türkçe olarak da okunmaya başlayan Mıgırdiç Margosyan, Ermenilerin Kavaragan Karaganutyum dedikleri ve Türkçe'ye köy edebiyatı veya taşra edebiyatı olarak çevrilebilecek bir ekolün yaşayan son temsilcisi olarak adlandırıla gelmiştir. Ermenice edebiyatta taşra edebiyatının temelleri iki koldan atılmıştır. Kafkasya'da veya bugünkü İran ve Ermenistan'da konuşulan Doğu Ermenicesi ve Anadolu topraklarında 1915'ten sonra da birçok ülkeye dağılan Ermenilerce konuşulan Batı Ermenicesi lehçesiyle. Bu iki lehçenin dil bilgisi ve ses değerleri yönünden farklılıklarına karşın hem konuşma hem de yazı dili olarak iki ayrı dünya yaratacak özellikte olmaması ve karşılıklı, özellikle aydınlar arasında hiç sorunsuz anlaşılıyor olması, taşra edebiyatının beslenme kaynaklarının kendi içinde bir bütün olmasını da getirmiştir. Ermenice edebiyatta köyün işlenmesi ancak 19. yüzyılda başlar. Halk şiiri, folklorik sözlü ürünler bütün dallarıyla çok daha erken gelişmiş ve klasik Ermenice edebiyatta çağına göre az ya da çok etkisini göstermiştir. Ama panoraması, törenleri, töreleri, yaşantısı, örf ve adetleri, özgün karakteriyle köy, Ermenice edebiyatta 19. yüzyıldan önce hemen hemen hiç gözükmez. Ermenice edebiyata köyün ilk, gerçek anlamda ve ciddi biçimde girişi, 19. yüzyılda Haçadur Apovyan ile olmuştur. Kendisi gibi Doğu Ermenicesi ile yazan Broşyans, Raffi, Muratsan, Leo, Aharonyan, 5. Papazyan, Şirvanzade gibi yazarlar, bazı eserlerinde Ermeni köylüsünü betimlemişler, Kamar Katiba, Hovhanesyan ve İsahagyan da bu temaya şiirlerinde yer vermişlerdir. Batı Ermenicesinde ise halk şarkılarına, Orta Çağ'ın Aşu şiirlerine ilk eğilen Peder Gavon Alişan'dır. Özellikle Van ve Muş yöresinde matbaa, gazete ve okul kurarak edebi bir atılıma öncülük eden Peder Hrimyan Hayrik, Dede ve Torun adlı eserinde Ermeni köyünü, köy yaşamını betimleyip yorumlar. Onun öğrencisi de olan Peder Karekin Sırvan Siyans ise, karış karış dolaştığı Anadolu'da derlediği ürünlerle Ermeni folklorunun kuruculuğunu yapmış, Ermeni halk hikayelerinin ve şarkılarının zengin bir antolojisini yayımlamış, Gezi notlarıyla da Ermeni köyü ve köylüsünün en ilginç betimleyicilerinden biri olmuştur. Onun folklorik çalışmalarını Çitoni zenginleştirirken, edebi yönünü de Palulu Melkon Gürcüyan 1859-1915, Muşlu Kam Der Garebedyan 1865-1918, Harputlu Hovhanes Harutunyan 1860-1915 ve Siverekli Rupen Zartaryan 1874-1915 sürdürmüştür. Ermenice edebiyat başta İstanbul ve Tiflis olmak üzere Venedik, Paris, Viyana, Moskova, İzmir gibi çok farklı metropollerde gelişmiştir. Taşra edebiyatında da en civcivli merkezi İstanbul olmuştur. Bu tür 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Anadolu'nun çalkantılı siyasal, toplumsal ortamının ürünü olarak kendisini adeta aşağıdan zorlamayla dayatmış, İstanbul Ermeni edebiyat çevrelerinde İstanbul Taşra ikilemi çerçevesinde yoğun tartışmalar yaratmıştır. 1915'ten sonra Taşra edebiyatı temsilcilerinin çoğunun yaşama veda etmesiyle bu türün örnekleri Anadolu'dan çok uzakta, başka ülkelerde verilir olmuştur. Buna en çarpıcı örnek, 1913'te Amerika'ya göçen ve orada Hamaste mahlasıyla yazan Harput'un Perpçenç köyünden Hampartsum Galenyan'dır. Taşra edebiyatının İstanbul'da artık örneklerini vermez gözüktüğü Cumhuriyet döneminde Erzincan'ın Armudan köyünden Hagop Minsuri 1886-1978 adeta közler içinden yeni bir alev olarak belirir ve Gabuyt Luis 1958, Armudan 1966, Grung Ustigu Kas 1974 adlı eserleriyle taşra edebiyatından yeniden söz edilmesini sağlar. Okuyucunun Türkçe'de Tarih Vakfı yayınları arasında çıkan İstanbul Anıları adlı kitabıyla tanıdığı Minsuri'nin genç çağdaşı Margosyan ise Minsuri ile birlikte artık bitti denilen taşra edebiyatının bu kez yeni bir düzlemde gündeme gelmesine neden olur. İstanbul'da 1940'tan beri yayın hayatını sürdüren günlük Ermenice gazete Marmara'da yayınlandığı ve ilk kez 1984'te Mer Ait Govmeri adıyla kitaplaştırılan öykülerinde Diyarbakır yöresini anlatan Margosyan, objektifini özellikle 1940'lı, 1950'li yıllarda Diyarbakır'daki sıradan insanların günlük yaşamlarına odaklayarak bu tarihi, kozmopolit şehirden ilginç kesitler sunar ve birçokları için yeni, sevecen bir pencere açar. Minsuri, 21 Kasım 1974'te Marmara Gazetesi'nde yayınlanan Margosyan'ın Halil İbrahim adlı öyküsünden etkilenerek yazara gönderdiği ve yine 18 Mart 1976'da Marmara'da yayınlanan mektubunda şöyle der: "Öykünü kağıtlarımın arasında bulunca sevindim ve tekrar okudum. Gene güzel buldum. Öykün kadar, söyleme biçimin de tam benim sevdiğim türden. Ben de öyle yazarım. Bir madendi çıkardığın. Hayır, topraktan değil, kendi ocağındandı, kendi içinden. Bilir misin, her zaman olmaz bu. Bu, saf altındı. Taşa, toprağa bulanmıştı. Silip temizlememiştin. Taşralı rengini korumak için isteyerek bırakmıştın," diyorum ben. Yazar hakkında daha fazla söz etmektense elinizdeki kitabı sunmakla yetiniyoruz. Taşra edebiyatına gelince, herhalde bu son gibi bir yargı erken olsa da, hali hazırda İstanbul Ermeni yazarları arasında Margosyan'dan başka bu tür eser verene rastlanmamakta. Ancak gene gazete sütunlarında zaman zaman eski kuşaktan insanların yayınladıkları kimi anılar göze çarpmaktadır. Ve son olarak bu kitapta yer alan öykülerin bir bölümünün Ermenice'den çeviri olmayıp doğrudan doğruya Türkçe yazılmış olması, Margosyan'ın salt Ermenice edebiyat içinde değil, aynı zamanda Türkçe edebiyat içinde de değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Aras Yayıncılık. Pışt be Murat, pışt! Bizim oralarda, bizim yörelerde, Diyarbakır'da, Dicle kıyılarında, Ulu Tanrımızın güneşi, özellikle yaz aylarında güneş olmaktan çıkar. Ateş topuna dönüşür. Başımızdan aşağı acımasızca yağar. Avlumuzun zavallı yaşlı siyah taşlarına çöreklenirdi. Toprak evimizin bu yaşlı taşları da gün boyu durmadan başlarını gökyüzüne çevirir, Gelen geçen bulutlardan bir damla yağmur, iki damla gözyaşı dilenir, yaşam kavgasında su, su, su diye inlerlerdi. Anam Hino, avlumuzun taşlarının taş kesilerek sonsuza dek susmadıklarını, aksine su, su diye yalvarıp yakardıklarını hisseder, o andaki işini yarım bırakır, avludaki kuyudan birkaç kova su çeker ve şağır diye dilenci taşların başından aşağı boca ederdi. Avlumuzun bu bağır yanık taşları daha fazlasını kana kana içemediklerinden, kuyumuzun serin taşlarını kıskanır, hasetlerinden çatlar, sinirlerinden küplere biner ve kızgınlıklarından köpürerek gökyüzüne doğru bulut gibi yükselen buharlarını koyuverirken bir yandan da dualarını esirgemezlerdi. Tuttuğun taş altın olsun hanım baco. Ölmüş baban halonun ruhuna rahmet. Anam, taşlarımızın taş yüreklerinden yükselen bu dualarına sevinir. O da daha geçenlerde ölen babası halonun ruhu için Tanrı'dan rahmet diler. Avludaki kuyudan bir sıtıl su daha çekerek yüzünü, gözünü yıkar. Artık tek tük kırlaşmaya başlayan saçlarını ıslatır. Birazcık serinleyince oh, oh, oh diyerek mutfağa yönelir. Az önce yaktığı odun ateşine yerleştirdiği sacın üstünde yufka ekmeği pişirmeye koyulurdu. Nenemin çamaşır ipindeki uzun donunun avluya vuran gölgesinde bir gözü açık, diğeri yarı kapalı, uyumaya çalışan evin kedisi Mestan sıcaktan bunalır, yerinden kalkar, gezinir, tembel tembel, miskin miskin esner, başını sağa sola çevirerek bunaltıcı bir yaz gününde gidecek bir başka yer, daha serin, kuytu bir köşe arardı. Aslında Mestan akıllı, uyanık bir kediydi. Deneyimlerine dayanarak biliyordu ki, Dicle kıyılarında, Dicle sularının yüzyıllardan beri akıp gittiği bu yörelerde, eski adıyla Amit, bir adıyla Dikran'a Gerd, daha sonra Diyarbakır ve nihayet Diyarbakır denen, etrafı Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun surlarıyla çevrili bu beldede, bu tarihi kentte, gökyüzünde Ulu Tanrı'nın hiç sönmeyen ve hiç eksilmeyen güneşin nasıllı durduğu bu yaz aylarında, bu taşlarda yürümeye kalkışmak ancak aptal, salak, mankafa kedilerin işiydi. Bu nedenle her yıl üşenmeden doğurduğu yavrularına, sayılarını kendisinin de çoğu kez unuttuğu torunlarına, kulaklarına küpü olsun diye her fırsatta şu sözleri tekrarlayıp duruyordu. Hanım baco avluyu yıkamadan, senin baconun uzun basma donunun gölgesinden sakın kıpırdamayın ha. Yoksa güneşin altında pişen taşlar, kızgınlıklarını sizden almaya kalkışır. Minik ayaklarınızı cız ederler. Mestan'ın akıllı oluşu dışında bir özelliği de iki kuyruklu oluşuydu. Bunu saçma bularak kedilerin iki kuyruklu olamayacağını söyleyebilir ve haklı olarak da kedilerin ne zamandan beri iki kuyruklu olduklarını sorabilirsiniz. Ama öyleydi, iki kuyrukluydu. Birisi anadan doğma uzun kuyruğu, diğeri de sonradan peşine takılan kuyruğu, yani ben. Ben henüz Mestan'ın kuyruğu falan değilken, uslu uslu anamın memelerini emiyor, tatlı tatlı sütümü içiyordum. O günlerde Mestan da anasının memelerinin peşindeydi. Aslında bu süt emme konusunda ben Mestan'a bayağı fark atıyordu. Anamın hastalanıp yorgan döşek yatması benim sütsüz kalmam için yeterli bir neden değildi. Ben bu gibi durumlarda hiç aç kalmıyordum. Anam hastaydı ise kapı komşumuz Berto Baca da mı hastaydı? Hadi diyelim ki o da hasta veya hasta değildi. Bu cehennemi sıcakta yapacak başka işi yokmuş gibi kalkıp deve hamamına yıkanmaya gitmiş. Peki ama başka baca yok muydu memesini ağzıma tıkacak? Mesa'nın anasının memeleri mahallemizin tüm bacalarının memeleriyle yarışabilir miydi? Hem ben avazım çıktığınca ciyaklayarak bütün bir mahalleyi ayağa kaldırmayı, sesimi gavur mahallesinin, gavur meydanının en sağır bacalarına bile ulaştırabilmeyi başarabiliyor ve bunu sıkça yapıyorsam toz toparlak olmaz mıydım? Evet, ben Mesa'nın ikinci kuyruğuydum. Mestan nerede? Ben orada. Mestan kıtık dolu sedir yastığının yanına kıvrılmış uyumaya mı çalışıyordu? Ben de emekleyerek, yuvarlanarak gidip yanına kıvrılıyordum. Mestan avludaki geniş taş mutfağımıza yönelip bir şeyler mi aşırmayı planlıyordu? Ardından hemen yetişiyordum. Mestan uzun kuyruğunu bir yerlere sıkıştırıp can havliyle miyavlamaya mı başladı? Ben de korkumdan avazım çıktığınca ağlamaya başlıyordum. Canı yandığında ona ne kadar acıdığımı seziyor, kuyruğunu pabuç kadar büyük diliyle temizledikten sonra bu kez de benim çıplak ayaklarımı, ellerimi, yüzümü yalıyordu. Mestan avludaki taş merdivenlerden eyvana tırmanırken ben de peşinden sekiyordum. O pençeleri üzerinde gerinerek basamakları bir bir geçip giderken ben de aynı yöntemle tırmanmaya çalışıyordum. Bunu zaman zaman gerçekleştiriyor, zaman zaman da kendimi en alt basamağın başında buluyordum. Beceriksizce düşüp kafamı gözümü yardığımda, ağzımı burnumu dağıttığımda, dizimi dirseğimi kanattığımda hemen ağlayıp zırlıyordum. İki gözüm iki çeşme, burnumu çeke çeke ciyaklamalarıma, eyvandan beni seyreden mestanın miyavlamalarına, anamın feryatları yetişip koroyu tamamlıyordu. Uy uy, ezim ezim ezilesen, geberesen, uy uy, inşallah kurtlanasan, kuhasan, eşegin ogli, gene nereden düştün? Anam sorusunun cevabını zaten beklemiyordu. İşini yarım bırakarak can havliyle eşi oğlusunun yanına koşuyor, yerden kaptığı gibi doğruca kuyunun başına götürerek kanayan elimi, yüzümü yıkıyordu. Tüm bunların kimin başının altından çıktığını bildiğinden, korku belasına kaçıp damdaki tahta yağmur çırtonunda gizlenmeye çalışan mestana ver yansın ediyordu. Pışt be Murat, pışt! Mestan bu gibi durumlarda hanım baconun neden her defasında kendisini suçlu bulduğuna, bunca akıllılığına rağmen bir türlü akıl sır erdiremiyordu. Onun neden ikide bir kendisine be Murat deyip ve dualar yağdırdığını, pışt pışt diyerek neden horlayıp kovaladığını anlamakta zorluk çekiyordu. Oysa yaptığı tek şey onun bu boklu, bu bitli, sulu göz oğluna arkadaşlık etmekti. Ama hep kendisinin suçlanmasına kızıyor, kem talihine küsüyordu. Ben ağlamamı sürdürürken mestan damdan atlayıp dut ağacının gövdesinde tırnaklarını kaşıyıp sivrildikten sonra ağacın dalları arasında bir süre etrafın yatışmasını bekliyor, hanım baconun öfke dolu tek gözünden uzakta dinlenmeye çekiliyordu. Burada kilisemizin papazı Der Arsene'nin kutsal İncil'i önünde diz çöküp şu gerçeği belirtmek gerekir. Anam genelde eşegin ogli ile bir Murat'ı karıştırıyordu. Bunu özellikle ikimizin de toz toparlak olduğu, ikimizin de emeklediği, yerde dört ayak üstünde sürüklendiği günlerde daha çok yapıyordu. Anamın memelerini her fırsatta emerek, yerde bulduğum, tutabildiğim, elime geçirdiğim her şeyi yiyerek topaç gibi olmuştum. Zekice denemelerim sayesinde artık kesinlikle biliyordum. Teneke kesicidir, mıh delicidir. Arı soktuğunda canın acır, parmakların veya burnun şişer. Ateşe dokunduğunda yanarsın. İşin ilginç yanı, benim bütün bu dahiyane buluşlarıma karşılık, hemen ardından da anamın gecikmiş uyarıları gelir, kulaklarımda çınlardı. Uy, başan başından büyük taşlar ya, tenekeyle oynama, bak elin kestin. Uy, geberesen, gidesen, görmüysen, paslinal mıhine basmışsan, ula ayağa delineca. Uy, koroca olasan köpeğin ogli, eşek arısını niye yedin, dilin şimdi davul kimi şişeca. Uy, cehennem ataşında kömür gibi yanasan, ula ateş elle tutulur mu? Ben mıhları, tenekeleri, ateşi, arıları keşfettiğim dönemlerde mestan çok daha yararlı, lezzetli yiyeceklerle tanışıp duruyordu. Gizlice, kimselere görünmeden yürüttüğü bir parça otlu peyniri veya mutfaktaki et çengelinde asılı duran, üstünde sineklerin cirit attığı bir parça kuyruk yağını, bez torbalar içinde eyvanın direklerinden asılarak kurumaya bırakılmış, şeytanın bile zor ulaşabileceği nefis bir sucuğu, sucuğa yetişemediği zamanlarda hemen yanı başındaki bol çemenli pastırmayı kaptığı gibi dama fırlayıp şapur şupur midesine indiriyor, giderek benim gibi o da tombullaşıyordu. Mesnanın gizlice, yavaş yavaş çaktırmadan yürüttüğü ufak tefek yiyeceklere anam başlangıçta uzun boylu bir tepki göstermedi. Görmezlikten geldi. Küçüktür, daha parmak kadardır dedi. Ve biri zaten görmeyen gözlerini bu tür olaylar karşısında tümden kapattı. Mestan onun bu iyi niyetinin pek farkında olmadı. Anamın boş verip görmezlikten gelişini yanlış değerlendirdi. Onu hepten kör sandı. Giderek şımardı, işi yüzsüzlüğe vurdu. Anamın ise sonunda sabrı taştı. Artık mestana dersini verme zamanının geldiğine karar verdi. Önce tatlı dille uyardı. Mestan, gırgızlık yapma. Mestanın hemen hemen hiç tınmadığını, laf dinlemeye hiç niyetli olmadığını görünce bu kez aynı cümleyi bir de Kürtçe yineledi. Mestan, Dazineke. Mestan sanki hiç Kürtçe bilmiyormuş gibi, sanki Kürtçeyi daha önce hiç duymamış gibi, anlamamazlığa vurarak, tutturduğu yolu inatla sürdürerek, tam anlamıyla sağırlık numarasına yattı. Anam, onun sağır olmadığını çok iyi bildiğinden, belki kulaklarını daha iyi açar, belki bu kez söz dinler düşüncesiyle, yine Mestan'ın kulakları dibinde ve daha yüksek sesle, zazaca tekrarladı. Mestan, dızdeni yemeke. Anamın tanıdığı benim gibi götü boklu Mestan gitmiş, yerine sanki hiç tanımadığı bir uyuz kedi gelmişti. Anamın tüm çabalarına, tüm didinmelerine karşılık işi daha da azıtıyor, laf dinleyeceğine, vurdum duymazlıkta diretiyordu. Hanım bacı aslında iyi, hatta yufka yürekliydi. Hiç kimsenin kalbini kırmak istemezdi. İyilik yapmaktan hoşlanır, mutlu olurdu. Hayvanlara karşı da merhametli davranır, onları elinden geldiğince kollardı. Sabrına biraz daha sabır katıp son bir kez de, Mestan daha çok küçükken, daha bir kırtıkten kulağına eğilip öğrettiği Ermenice ile söylemeyi denedi. Mestan, kohutyun mene. Anam dil konusundaki tüm bilgisini, tüm kültürünü Mestan'ın önüne serip döktüğü halde, onu, tuttuğu bu yanlış yoldan vazgeçiremeyeceğini, harcadığı çabaların boşa gittiğini acı da olsa, istemeyerek kabullendi. Hanım bacanın bütün iyi niyetine karşılık Mestan, bir parça peyniri, bir parça sucuğu pastırmayı tercih etmekte sakınca görmüyordu. Kısacası Mestan yoldan çıkmıştı. Başka dillere kulak asmıyor, kendi dilinin doğrultusuna gidiyordu. Anam Mestan'dan tamamıyla ümit kesince, bu kez Mestan'ın anlayacağı dili kullanmaya ister istemez, içi burkularak karar verdi. Hanım bacanın bu kararının hemen ardından, Mestan, anamın ellerinin nedenli nasırlı olduğunu ilk kez anladı ve çok şaşırdı. Bu ilk tokat, anamla Mestan arasında sessiz ama sonsuza dek sürecek bir savaşın da başlangıcı oldu. Mestan, artık evimizin herhangi bir yerinde, avluda, eşikte, damda, mutfakta, kilerde, nar veya dut ağacının gölgesinde, taş merdivenlerin basamaklarında, velhasıl hangi köşe ve bucakta olursa olsun hep tek gözünü kapatarak uyumaya başladı. İki gözünü kapayıp rahat bir uykuya dalamadı. Anam da gören gözünü artık hiç kırpmadı, kapamadı. Aksine daha da çok açmaya başladı. Mestan fırsatları iyi kollayıp tüm bu hırsızlıkları yaparken, hanım baconun ona artık resmen hırgız, heydüt ve özellikle nankor gibi sıfatlar takması hiç mi hiç umurunda değildi. Onun için önemli olan, anamın gözlerine ilişmeden, daha doğrusu gören tek gözüne gözükmeden, kaptığı ganimeti dam başında, loğu taşının gölgesinde aceleyle yutuvermekti. Anam ve Mestan arasında bitmeyen sonsuz bir savaş sürerken, çoğu kez yenilgiye uğrayıp yakayı ele veren Mestan'dı.